Ayrım 42. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 505. 3. Bölüm. 1. 2 hafta sonra Bilge. Okulun bitmesine sadece birkaç gün kalmıştı. Bilge'nin keyfi yerindeydi. Çünkü Canmanay'ın ofisinde henüz hiçbir şanssızlık olmamıştı. Ve normal geçen bu 2 hafta Bilge'nin hayatı için oldukça uzun bir süreydi. Günün güzelliğini düşünerek okulun bahçesine giren Bilge hemen dikkatli olması gerektiğini hatırlattı kendine. Adımlarını sakinleştirip temkinli bir şekilde Murat'ın varlığını aradı gözleri. Neyse ki Murat yoktu. Okul binasına doğru ilerledi. Murat'la geçirdiği geceden sonra onu hiç görmemişti. Daha doğrusu görmemek için çok dikkatli davranmıştı. Öncelikle kan lekesi olan minderi yıkamış, lekesi çıkmayınca kur temizleyiciye götürmüş, yine leke çıkmayınca aynı kumaştan bulup kılıfı yenilemişti. Tüm bu işlemleri 4 güne sığdırmak çok zor, yorucu ve pahalı olmuştu. Ama en sonunda minderi Murat'ın binasındaki güvenlik görevlilerine teslim edip onunla karşılaşma tehlikesine karşı koşarak uzaklaşmıştı binadan. Görmek istemiyordu Murat'ı ama en önemlisi onun kendisini görmesini hiç istemiyordu. Hayatındaki en heyecan verici ve güzel geceyi yaşamıştı onunla. O gecenin kafasında aynen hissettiği gibi kalması için ne gerekirse yapmaya hazırdı. Murat'la karşılaşırsa onun yapabileceği herhangi ters bir hareketin, tepkinin yaşadığı o güzel şeye gölge düşürmesinden tedirgindi. Yaşanmış ve bitmişti. Hiçbir beklentisi yoktu. Tek istediği şey kafasındaki anıyı gölge düşürmeden koruyabilmekti. Hayatı boyunca gerçekten sahip olduğu tek güzel anıydı bu. O kadar değerliydi ki Bilge'nin uyumadan önce hayal ettiği aileyle sabah kahvaltısı hayalinin yerini almıştı bile. Bilge, Murat'ın dudaklarının nasıl hissettirdiğini, içine girerken hissettiği huzurlu acıyı düşünerek uyuyordu artık. Okul binası her zamanki gibi kalabalık değildi. Sene sonu yaklaştıkça devam zorunlulukları kalkmış ve öğrenciler okulu huzurlu bir şekilde ekmeğinin tadını çıkarmaya başlamışlardı. Bilge, Canmanay'ın zarfını vermek üzere öğrenci işlerine gitmeliydi. Sonrasında yine ofise dönüp beyaz odasında kitabını okuyarak ya da Zeynep Hanım'a yardım ederek geçirecekti gününü. Henüz bir kez bile karşılaşmamıştı Canmanay'la. Şükürler olsun ki. Zarfta ne olduğunu bilmiyordu. Zeynep Hanım söylememişti. Zarfın ağzı da kapalıydı. Zaten açık bile olsa açıp bakmaya kalkmazdı. Kendi üzerine düşmeyen şeylere karışmamayı zor tarafından öğretmişti hayat ona. Öğrenci işlerine çıktı. Canmanay'ın öğrencileriyle ilgilenen memurun yanına gitti. Canmanay'ın adını telaffuz eder etmez herkes sanki hazır ola geçmişti. Elindeki zarfı gururla teslim etti ve kendini güçlü bir şeylerin parçası gibi hissetmenin verdiği özgüvenle dimdik kapıya doğru yürüdü. Huzurlu hissediyordu. Ta ki tam kapıdan çıkarken Didem'le çarpışana kadar. Murat'ın sevgilisiydi Didem. Çarpışmayı önemsemeden yürümeye devam etmek istediyse de Didem'in yapmacık ilgisi tutmuştu onu. Didem, "Aa, sen de mi buradasın?" diyerek şaşkınca suratına bakınca Bilge, "İyi günler," deyip aceleyle yoluna devam etti. Neyse ki okula bir daha gelmesi gerekmeyecekti. Hızla merdivenlere ilerlerken kendi adını duydu. Yüksek ve net bir sesle "Murat, Bilge!" diye seslenmişti. Yürümeyi bırakıp duyduğu sesi kilitlendiğinde kalbi göğsünün acıtırcasına çarpıyordu. Kalbinin ritmini kulaklarında hissetti. Hemen gözlerini kapadı Bilge. Duyduğu sesin gerçekliğine inanmak isteyerek bekledi. Murat'ın ikinci kere seslenmesini beklerken daha inanılmaz bir şey oldu. Murat'ın elini omzunda hissetti. Çırpınırcasına atan kalbi sanki bir an durdu. An dondu ve sonra kalbi biraz önce yaşadığı duraksamayı telafi edercesine daha da hızlı ve güçlü atmaya başladı. Bilge kıpırdamak istiyordu ama vücudu kendisine itaat etmiyordu artık. Murat'a dönmek istiyordu ama sadece öylece durup kala kaldı. Murat karşısına geçip gözlerinin içine dikkatle baktığında Bilge gözlerinde biriken yaşların akmaması için gözlerini kırpamadı. Ne oluyordu böyle? Neden ağlıyordu? Murat Bilge'yi gördüğüne sevinmişti. Narin vücudu, komik kemik gözlüklerinin arkasına saklanırcasına gizlediği kocaman kahverengi güzel gözleri, o gözlüklerin ağırlığını kaldırmakta zorlanan küçük burnuyla ne kadar da... Neydi? Bu kız bir şey hissettiriyordu Murat'a ama ne? Bu dünyaya ait olamayacak saflıktaki günah değmemiş kalbiyle resmen karşısında titriyordu Bilge. Geri kalan herkese karşı soğuk, tepkisiz olan bu kız Murat'ın karşısında sanki tanrısıyla karşı karşıya duruyormuş gibiydi. Bekaretini almıştı bu kızın. Murat kendini üstün hissederek bir kere daha söyledi Bilge'nin adını. Bu sefer ona sesini duyurmak için değil, kendi yarattığı etkiyi canlı bir şekilde Bilge'nin suratında seyretmek için mırıldanmıştı ismi. Bilge'nin gözlerinde parlayan ışık bir anda kayıp yanağından süzüldü. Murat diğer elini de Bilge'nin çıplak kolunun üzerine koydu yavaşça. Kendini narin, ürkek bir hayvan üzerinde bir deneyde gibi hissediyordu. Bilge'nin yumuşak teni, kol tüyleri Murat'ın dokunuşuyla diken diken kabarmıştı hemen. Murat etkisinin gücüne şaşırırken Bilge'nin tüylerini okşayıp gülümsedi. "Nasılsın?" dedi. Bilge'nin ne cevap vermeye, ne gitmeye, ne de kalmaya gücü vardı. Murat'ın varlığına kilitlenmiş, o anda kalmıştı. Didem'in "Murat" deyişi sanki çok uzaklardaki bir gerçeklikten sızıp gelen bir ses gibiydi. Ta ki Didem onun yanına gelip koluna girene kadar. İşte o an gerçekliğe döndü Bilge. Ve Murat'ın eli kolundan çekilir çekilmez sanki üzerinden bir büyük kalkmış gibi silkelenip kendine geldi. Gözlerini saklamak için kafasını öne eğip "İyi günler" diyerek hemen Murat'ı geçip gitti. Adımları hızlı ama aceleciliğini kamufle edecek sakinlikteydi. Okulun merdivenleri uzun, bahçenin yolu bitmek bilmez geldi Bilge'ye. Arkasına bakmadan, neredeyse nefes almadan hızla yürüdü. Yürüdü, yürüdü. Nerede olduğunu farkındalığında kendine geldiğinde otobüs durağını çoktan geçtiğini ve otobana uzanan yola girmek üzere olduğunu anladı. Ama yürümeye devam etti. Durursa kalbi de durabilir gibi geliyordu. Sanki adımlarıydı kalbine kan pompalayan. Otobandan önceki son durağa geldiğinde kendini ancak zorladı durakta durmak için. Buradan devam ederse otobanda yürümenin ne kadar rahatsız edici olacağını biliyordu. Otobüsün gelmesi birkaç dakika sürdü. Karşısına çıkan insanlara bakmamaya özen göstererek kafası önünde bindi otobüse. Arkaya yürüdü. Köşeye sığındı. Ve ancak evin durağına yaklaştığında Canman'ın ofise gitmesi gerektiği geldi aklına. Kendini her zamankinden daha da aptal hissederek otobüsten inip ofise gitmek üzere başka bir otobüse bindi aceleyle. Ofise vardığında kimse ona neden geç kaldığını sormadı. Kendisi açıklama yapmak üzere Zeynep Hanım'ın yanına çıkmıştı. Ama Zeynep Hanım onu görür görmez Canmanay'ın kendisini görmek istediğini söyleyip Bilge'yi Canmanay'ın ofisine yönlendirdi. 2 haftalık durgunluğun ardından fırtınanın geldiğini düşünerek Canmanay'ın ofisine yürüdü Bilge. Kendi lanetlenmişliğinden ne olursa olsun bir kaçış olmayacağını düşünürken aklına Murat'ın yumuşak ellerinin kolunda bıraktığı his geldi. Olsun diye düşündü. Murat'la olan anısı hala korumadaydı. Ne olursa olsundu. Kendini kaybedecek hiçbir şeyi olmayacak kadar fakir ama Murat'la yaşadığı gece sahip olduğu için her şeyden daha değerli bir şeye sahip biri gibi hissederek çaldı Canmanay'ın kapısını. CM kitapçığında yazdığı gibi ses gelmemesine rağmen kapıyı 2 kere çalıp 5 saniye bekledikten sonra içeri girdi. Kapının önünde kendisine komut verilmesini bekledi ama odada kimse yoktu. Odanın tamamen boş olduğunu anladıktan sonra geri çıkmak üzere kapıya yöneldi. Ama odanın sağ cephesindeki yarı açık bir başka kapıdan gelen konuşma sesleri dikkatini çekti. Kitapçıkta böyle bir durumla ilgili ne yapılması gerektiği yazmıyordu. Yazmış olsa ne kadar garip olabileceğini düşünüp kendi kendine güldü. Canmanay kendisini görmek istediyse onu bulmasının doğru olduğuna karar verdi. Aralık olan kapıya doğru ilerledi ve kapıdan kafasını uzattığında işte Canmanay oradaydı. Kendi özel toplantı odasında yanında 3 adamla birlikte toplantı masasının üstündeki tuhaf bir binanın maketine bakıyorlardı. Adamlardan ikisini daha önce görmüştü aslında. Mimar olduklarını biliyordu ama uzun boylu olanı ilk defa görüyordu. Kısaca adamlara ve masanın üzerindeki makete dikkatle baktıktan sonra incelemesinin Canmanay tarafından rahatsız edici olarak algılanmamasını garantilemek için kafasını öne eğdi. Cezalı bir çocuk gibi göründüğünü düşünerek ve ne tarafa bakması gerektiğini bilmeyerek kapıda öylece durdu. Canmanay sakin, masanın en başında dururken uzun boylu adam hararetli bir şekilde 2 mimarla tartışıyordu. Elindeki kağıtları sallayarak metalik görünümün binanın ruhuna tamamen aykırı olduğunu, merkezden uzaklaştıklarını, organik materyaller dışında hiçbir şeyin ihtiyaçlarını karşılamayacağını söyleyip kağıtları masanın üstüne attı. Kağıtlar masaya saçılınca Bilge masanın üstünde maketi bulunan binanın aynısının dış cephesi değişik şekiller dizayn edilmiş hallerini gördü. En üstteki örnekte binanın dış cephesi aynalı camlarla kaplanmış ve parlama efektleri verilmişti. Hemen altındaki örnekte ise dış cephe metal konstrüksiyonla şekillendirilmişti. Diğer örnekler üst üste durdukları için göremedi. Zaten mimarlardan genç olanı kağıtları toplamaya başlamıştı bile. Uzun boylu adam konuşurken mimarlar konuşmadan adamı dinlediler. Ama aslında gözleri Canmanay'daydı. Ortamdaki enerji garipti. Mimarlar Canmanay'a, Canmanay ise bu uzun adama bakıyordu. Adamın ise kimseye taktığı yoktu. Binanın organik olmasını istiyordu, o kadar. Bilge buraya ne iş olduğunu ya da olabileceğini düşünürken Canmanay, "Bilge gel buraya" diye bakışlarını adamdan ayırmadan seslendi. Bilge itaatkar hemen Canmanay'a yaklaştı. Adını doğru söylemesi bile sanki iltifattı. Canmanay adama, Bilge özellikle bu projenin asistanlığını yapmak için burada dedi ve Bilge'ye dönüp. Deniz Bey sanat projemizin fikir babası. Bundan sonra projeyle ilgili gerekli konularda seninle iletişime geçecek diye açıkladı. Bilge tokalaşmak için elini uzatıp uzatmamak konusunda tereddüt etti. Kendisini tokalaşılmak istenecek kadar değerli görmüyordu. Ama Deniz elini hemen uzatınca tokalaştılar. Bilge mimarlarla da kısaca tokalaştı. Bu kısa tanıştırılmadan sonra mimarlar ve Deniz tartışmaya devam ederken Bilge öylece durdu. Burada psikoloji konusunda eğitim almaya gelmişti. Mimari değil. Mimariden hiç anlamazdı ve asistanlık hayatının bu konu üzerine sapması ciddi adaletsizlikti. Canmanay, gidebilirsin diyene kadar Bilge öylece dikildi orada. Gitmek için kapıya yöneldiğinde herkese iyi günler diledi ama kimse duymamıştı onu. Hala binanın organik olup olmaması üzerine tartışıyorlardı. Bilge odadan çıktı. Can, mimarların daha fazla konuşmasına fırsat vermeden konu gereğinden fazla uzadı. Olmamış bunlar. Deniz haklı. Daha organik bir görünüm bekliyoruz. Yarın yeni çizimleri görelim dediğinde Deniz, yarına kadar yetiştirebilirler mi diye sordu. Can, mimarların cevap vermesine fırsat vermeden yetiştirebilecekleri için buradalar diye çıkıştı ve toplantı odasından kendi odasına geçti. Bu iş gereğinden fazla zamanını almaya başlamıştı ve en kötü tarafı da Duru'yu hala göremiyor olmasıydı. 2 haftadır eser yoktu ondan. Onu görmek içindi her şey. Harcadığı tüm bu zaman, para, başına sardığı tüm bu mimarlar. Kendi tuzağına düşmüş bir avcı gibi hissetmeye başlamıştı. Deniz'in fikri gerçekten güzel olmasına, hatta ilham verici bir sürü yanı olmasına rağmen Duru'suz her şey anlamsızdı. Her toplantıya Duru da gelecek diye heyecanla hazırlanıyor ve sonra onun yokluğuyla kendini perişan hissediyordu. Sadece toplantılar değil, toplantı sonrası düzenlediği yemeklerde de Deniz'le yalnız sıkışıp kalmıştı. Duru resmen saklanıyordu, daha doğrusu kaçıyordu. Deniz kendini bir projeye vermiş, artık joint bile içmiyordu. Her zaman kafası ayıktı. Kahrolsun diye düşündü Can. Hayatında Deniz'den daha tutkulu kimseyi tanımadığına karar verdiğinde bu savaştan vazgeçmek için çok geçti. Çünkü Duru tüm hücrelerini işlemiş bir enerji gibiydi. Onsuzluk devam edilemezdi. Etiyle konuşmak istedi. Onun rahatlığına, aklına her zamankinden çok ihtiyacı vardı. Ama artık onu da arayamazdı. Ne diyebilirdi ki? Onun dediğinin tam tersini yaparken. Kendini suçlu hissediyordu. Acele ettiği için, Duru'nun üstüne fazla gittiği için suçluydu. Projeyi tamamen başından atamıyordu. Çünkü Deniz'le bağlantısının kaybolmasını istemiyordu. Deniz, Duru'ya açılan incecik ve tuzaklarla dolu bir köprü gibiydi. Ama artık Duru'yu göremeyecekse zamanını bu saçmalığa daha fazla ayıramazdı. İşte bu noktada Bilge'yi dahil etmek iyi bir fikirdi. Kız zaten hiçbir işe yaramıyordu. Bari Deniz'in kendini ciddiye alınır hissetmesi için toplantılara Canmanay'ın yerine girebilirdi. Bu Deniz'i bir süre daha oyalamaya yeterdi. Toplantıların uzaması için mimarların kafasını karıştırmak zorunda kalmıştı. Onlara sürekli Deniz'in itiraz edici şeyler yapmalarını söylüyordu. Deniz'in kendini defalarca anlatmaya çalışması da aslında eğlenceliydi. Zeki bir adamdı. Ne istediğini biliyordu. Duru olmasa bu proje aslında neredeyse ciddiye alınır bir fikirdi. Ama Duru'yla bir gelecek planlıyordu Can. Böyle bir projeye başlaması sonrasında Deniz'le uğraşmak zorunda kalması neden olabilirdi. Mimarlara ödediği para başkasına çok gelse de Canmanay için önemsizdi. Ve Duru'yla planları yoluna giderse hazırlanan projeyi tamamıyla Deniz'e bırakmaya da karar vermişti. Duru'ya karşılık küçük bir hediye, karlı bir değiş tokuş gibi. Can kapıya doğru ilerleyip elini sırayla mimarlara uzattı. Tokalaşıp onları uğurladı. Tokalaşma sırası Deniz'e gelince Can elini indirdi. Mimarların çıkışını bekleyip kendi masasına doğru ilerlerken "Dur biraz kritik yapalım. Ben de birazdan çıkacağım. Eve birlikte döneriz." dedi. Bu gece Duru'yu görebileceği bir fırsat yaratmaya çalışacaktı. Daha önceki planların hiçbirine katılmamıştı Duru. Hatta Can çat kapı Deniz'le eve gittiğinde bile Duru güya yukarıda uyuyordu, yorgundu ve yemeğe katılmaya hali yoktu. Kendisine böylesine kesin bir ambargo koymasına rağmen Deniz'le bu kadar zaman geçirmesine müdahale etmemişti Duru. Ne Deniz'e olanları anlatmış ne de Can'la bir daha yüzleşmişti. Hala bir umut vardı. Ne olmuşsa, olursa ya da olacaksa olsun Duru'ya kavuşmak için hep bir umut olacağını biliyordu Can, yaşadığı sürece. Oturduklarında Deniz heyecanla konuyu sanat merkezinin yapılması için gezdikleri arazilere getirdi. Hangi bölgenin daha verimli olduğunu konuştular. 4 bölge arasından 2 bölgeye indirmişlerdi seçenekleri. Ve yarın belki 4. defa gidip arazileri yine kontrol edeceklerdi. Günün değişik saatlerine gitmeye özen göstermişlerdi. Deniz en iyi seçim yapmak için, Cansa Duru'nun gelebilme ihtimaline karşılık gitmişti arazilere. Arazinin değişik saatlerdeki analizini yapması için görevlendirdikleri birinin oluşturduğu raporu açtı Can. Değişik saatlerde değişik açılardan çekilmiş bir sürü fotoğraf, rüzgar raporları, Kalabalık bir dosyaydı ve Deniz ile Can iki haftadır her gün defalarca inceleyip konuşmuşlardı üzerine. Duru'nun geleceğini bilse Can hemen alırdı araziyi. Sadece onu görebilmek için asla kullanmayı düşünmediği bir arazi satın alması çok olasıydı. Duru her şeye değerdi. 42. ayrımın sonu, sayfa 513.